Ayrım 20. İlk defa tek başına. Joshua Slocum. Sayfa 184. Kiçinin bırakıldığı Ascension adasına Kraliyet Deniz Kuvvetleri'nin Güney Afrika donanmasına bağlı bir taş fırkateyni deniyordu. Dipnot. Geleneksel deniz kuvvetlerinde askeri amaçlı kullanılan adalar taştan savaş gemisi olarak tanımlanıyordu. 7 derece 55 dakika güney enleminde ve 14 derece 25 dakika batı boylamında Liberya kıyılarından 840 mil uzaklıkta ve Alize rüzgarlarının tam kalbinde yer alıyor. Deniz seviyesinden en yüksek noktasında 2818 feet yani 859 metre yüksekliğe ulaşan okyanusun dibinden fışkırmış bir volkan kütlesi. Son derece stratejik bir konumda ve daha soğumadan İngiltere'ye ait olmuş. Adanın tepesindeki bulutlara ulaşan sınırlı ama zengin topraklarda bitkiler kök salmış ve Kanadalı bir beyefendinin gözetiminde ufak bir bilimsel çiftlik kurulmuş. Aynı zamanda garnizonun beslenmesi için birkaç kuzu ve sığır otlatılıyor ve oldukça büyük bir su deposu yapılmış. Kısacası bu cüruf ve lav yığını herhangi bir saldırıya karşı koyabilecek şekilde depolanıp takviye ediliyor. Spreyin varışının üzerinden çok geçmeden adanın kumandanı Kaptan Blaxland'den Santa Helena'dan getirdiğim kraliyet postası için teşekkürlerini ileten bir mesaj aldım. Beni fazla uzakta olmayan karargaha eşi ve kız kardeşiyle birlikte öğle yemeğine davet ediyordu. Kaptanın misafirperverliğini hemen kabul ettiğimi söylemeye gerek yok sanırım. Karaya çıktığımda beni atlı bir araba bekliyordu ve kocaman gülümseyen bir denizci atı dikkatlice sürerek beni adeta amiralliğe ait bir lord veya valiymiş gibi tepeye kaptanın evine kadar götürdü ve dönüşümde de yine aynı şekilde aşağı getirdi. Ertesi gün yine aynı ekip ve de atı çeken aynı denizci ile birlikte bulutların arasındaki zirveye çıktım. Sanırım o anda adada benden daha iyi yürüyen kimse yoktu. Denizci bunu biliyordu. Sonuçta yerleri değiştirmemizi önerdim. Atın gemini ben tutarım dedim. Sen atağa geçmesini engelle. Ulu taş fırkateyni diye haykırdı ve gülmeye başladı. Bu gördüğünüz at kaplumbağadan daha hızlı atak yapamaz. Onu sıkıca çekmesem asla limana varamayız. Dik patikaların çoğundan yürüyerek geçtim. Tam bir denizci olan rehberim ise bana arkadaşlık etti. Adanın zirvesine vardığımızda Kanadalı çiftçi Bay Shank ve kız kardeşiyle tanıştım. Kayaların arasında ada tavşanları kadar sıcak ve güvenli yaşıyorlardı. Bana tarlaları gösterdi. Ulaşılamayan bir dağ kolunda bir tarladan diğerine giden bir tünelden geçirdi. Bay Shank kuzuların yanı sıra uçurumdan düşerek boynunu kıran pek çok sığır ve öküzü de kaybettiğini söyledi. Dediğine göre bazen bir sığır diğerini uçurumun ta ucuna kadar takip edip hiç düşünmeden otlanmaya devam ederken ikisi birden aşağı düşüyormuş. Demek ki tıpkı koca dünyadaki insanlar gibi buradaki hayvanlara da bu ada çiftliği dar geliyordu. 26 Nisan'da ben karadayken iri dalgalar geldi ve botu denize indirmeyi imkansız hale getirdi. Neyse ki sprey dalgalardan uzakta derin suda sağlam bir tonoza bağlıydı. Kışlanın en güzel odasında taş fırkateynindeki subaylar arasında ustalıkla anlatılan hikayeleri keyifle dinlerken teknemin güvende olduğunu biliyordum. 29'u akşamı deniz sakinleşti ve ben ertesi gün erken saatlerde yeniden yola çıkış hazırlıkları yapmak üzere tekneme döndüm. İskeleden bota binerken adanın Los Romos'u ve ekibi içtenlikle elimi sıktı. Bilimsel nedenlerden dolayı okyanusun tam ortasında Spray'in ekip listesinin en sıkı şekilde incelenmesi için davette bulundum. Gerçi bu işe pek az kişi yeltendi ve bundan sonra da belki pek az kişi deneyecek ama yine de bir iki kişi için dahi olsa yelkenli bir tekneyle dünyayı dolaşmak için tek bir adamdan başka ekibe gerek olmadığının şüphe götürmez biçimde kanıtlanmasını istiyordum. Görüldüğü üzere Spray sadece bir kişiyi de seyretti. Bunun için sabahtan yola çıkmadan biraz önce ikinci kaptan Yüzbaşı Eagles ile randevulaştık. Tekneye gelip aşağıda birisinin saklanmasını imkansız hale getirecek şekilde buharla dezenfekte etti ve vardığında teknede sadece bir kişi olduğunu onayladı. pek çok konsolosluktan, sağlık ofislerinden ve de gümrük müdürlüklerinden alınan bir yığın belgenin yanı sıra böyle bir sertifika hazırlatmak pek çok kimseye gereksiz görünebilir. Ama bu seyahatin hikayesi bu müdürlüklerin ne iş yaptığını ve neden teknenin belgelerini, özellikle de sağlık raporlarını kontrol ettiğini bilmeyenlerin eline de ulaşabilir. Yüzbaşı sertifikayı hazırladıktan sonra Spray denizin dövdüğü kayalıklardan sevinçle uzaklaştı. Serinletici ve insanı zindeleştiren alize rüzgarları onu yeniden rotasında uçurmaya başladı. 8 Mayıs 1898'de eve dönüş yolundayken Spray'ın rotası 2 Ekim 1895'te yola çıktığı hat ile kesişti. Fernando de Noronha'nın birkaç mil güneyinden giderken vakit gece olduğu için adayı göremedim. Spray'ın dünya çemberini döndüğünü bilmek beni son derece mutlu etti. Sadece macera için dahi olsa bunun faydalı bir iş olduğundan en ufak bir şüphem yoktu. Kendi kendime ne olursa olsun artık bu seyahat kayda geçti diye düşündüm. Bu yeni bir devirdi. Bölüm 20. Brezilya, Santa Roque burnu açıklarındaki uygun akıntıda. İspanyol-Amerikan Savaşı'nda seyir. Savaş gemisi Oregon ile sinyalleşme. Devils adasında Dreyfus'un hapishanesinin önünde. Kuzey yıldızının Spray için yeniden parlayışı. Trinidad'daki ışık. Grenada'da hoş bir karşılama. Dost denetçilerle konuşma. 10 Mayıs günü denizin durumunda büyük bir değişiklik vardı. Eğer kafamda daha önce şüpheler olduysa da artık boylamımdan tamamen emindim. Çoktan unuttuğum ilginç akıntı dalgaları teknenin bordasına çarparak nefis bir müzik oluşturuyordu. Bu ses ortalığı öyle bir sardı ki Spray rotasında devam ederken sessizce oturup dinledim. Bu akıntı dalgaları bana teknenin şu anda Santa Roque açıklarında olduğunu ve burnun etrafını dolanan akıntıyı yakaladığını söylüyordu. Biz eski denizcilere göre bu akıntıyı oluşturan alize rüzgarlarıydı. Bu noktadan itibaren akıntının rotasını Brezilya, Guyana ve Venezuela sahilleri ve de bazılarına göre Monroe doktrini belirliyordu. Epeydir kuvvetlice esen alize rüzgarları ve de son hızına ulaşan akıntı günde 40 mil ekstra veriyordu. Bu miktar sloop'un kat ettiği mesafeye eklendiğinde arka arkaya birkaç gün boyunca günlük 180 mil gibi yakışıklı bir rakama ulaşıyordu. Brezilya'dan fazla fersah uzakta olmamama ve de sürekli olarak Brezilya akıntısında gitmeme rağmen Brezilya kıyılarını hiç göremedim. İspanya'ya karşı savaş ilan edildiğinden ve de her an düşmanla karşılaşıp esir alınabileceğimden de haberim yoktu. Cape Town'dayken pek çok kişinin görüşüne göre savaş kaçınılmazdı ve de İspanyol sizi yakalayacak, İspanyol sizi yakalayacak deyip duruyorlardı. Tüm bunlara verdiğim yanıt öyle bile olsa eline fazla bir şey geçmeyecek demekti. Maine faciası üzerine yaratılan ateşli havada dahi savaş olacağını düşünmemiştim. Ama tabii ki ben politikacı değilim. Doğrusunu söylemek gerekirse 14 Mayıs'ta ekvatorun hemen kuzeyinde, Amazon Nehri boylamı yakınında ufukta Amerikan bayraklı bir direk görünceye kadar bu konuya hiç kafa yormamıştım. Ufukta kale gibi büyüyüveren Oregon savaş gemisiydi. Yakına geldiklerinde bu muhteşem geminin CBT sinyal bayraklarını astığını gördüm. Bunun anlamı etrafta savaş gemisi var mıydı? Hemen bu bayrakların altında Spray'ın ana yelkeninden daha büyük ebatta ve de gördüğüm en sarı İspanyol bayrağı çekiliydi. Oturup üzerinde düşündükten çok sonra dahi bu kabus uzun süre rüyalarıma girdi. Gemi 2 mil uzakta olduğundan ve dürbünüm olmadığından dolayı Oregon'un sinyallerini tam olarak görememiştim. Ancak gemi önüme geçtiğinde daha iyi okuyabildim. Okuduktan sonra da hemen hayır sinyalini çektim. İspanyol bayraklı savaş gemisi görmemiştim. Gerçi bakınmamıştım da. En son yolladığım birbirimizi korumak üzere yakın kalalım mesajını Kaptan Clark gerekli görmemişe benziyordu. Belki de ufak bayraklarımı anlayamamışlardı. Her neyse, daha sonra öğrendiğim gibi Oregon aceleyle buhar basıp İspanyol savaş gemisini aramaya gitti. Oregon yanımızdan geçerken spreyin aşağı indirilmiş bayrağına hitaben kendi görkemli bayrağını muhteşem bir güzellikle 3 kere indirip kaldırarak selamlaştı. Her iki gemi de birkaç saat önce ekvator hattını geçmişti. O gece spreyin denizin hemen hemen tüm tehlikelerini aştıktan sonra kalkıp şimdi savaş durumuyla yüz yüze kalma olasılığını uzun uzun düşündüm. Ama sonunda içimdeki güçlü bir ümit korkularımı bastırdı. 17 Mayıs'ta Spray gündüz vakti oluşan bir fırtınanın ardından 2 derece rüzgar altı provasında çok uzakta olmayan Devil's Adası'nı gördü. Rüzgar halen şiddetle karaya doğru esiyordu. Sloop adayla aynı hizaya geldiğinde koyu gri renkteki binaları açıkça seçebiliyordum. Bu kasvetli yerde ne bir bayrak ne de bir yaşam belirtisi görünüyordu. O günün ilerleyen saatlerinde Cayenne'e doğru iskele kontrada ilerleyen bir Fransız yelkenli gemisi göründü. Rüzgara karşı alabildiğine orsa gidiyordu ve hızla rüzgar altına düşüyordu. Spray de orsa seyirdeydi ve yelkenlerini güçlükle taşıyarak sancak kontra avantajını kullanmaya çalışıyordu. Gece bastıran yüklü bir solugan onu kıyıya çok yaklaştırmıştı ve şu an artık rüzgar değişikliği için yalvarmayı düşünüyordum. Büyük okyanuslar boyunca hep benden yana olan rüzgarların keyfini çıkartmıştım. Şimdi ise Fransız öbür yana giderken rüzgarın tamamen benim yelkenlerime dönmesi doğru olur mu diye sordum kendime. Kafadan aldığı akıntı ve sınırlı bir rüzgarla durumu zaten yeterince kötü görünüyordu. Bu durumda kalbimden yalnızca şöyle geçirdim. Tanrım, bırak her şey olduğu gibi kalsın. Ama şu an için Fransız'a olduğundan daha fazla yardım etme. Yoksa onun iyiliğine olan durum beni mahvedecek. Gençliğimde bir toplantı esnasında bir kaptanın sıklıkla dua ettiği zaman rüzgarın tam istediği şekilde güneydoğudan kuzeybatıya döndüğünden söz ettiğini hatırlıyorum. İyi kalpli bir insandı. Ama acaba bu dualar yüce mimarı, rüzgar ve dalgaların efendisini ikna etmeye yeterli miydi? Üstelik hatırladığım kadarıyla onun bu değişen rüzgarı Aliza bölgesinde değildi. Uzun süre yalvaracak olursanız rüzgarın bir süre sonra zaten değiştiği kararsız bölgelerden birindeydi. Ayrıca kendisi bu uygun rüzgarın keyfini çıkartırken kardeşi aksi yönde gitmiyordu herhalde. Çünkü böyle bir durum olaya bakışı tamamen değiştiriyor. Dipnot: Melbourne Piskoposu bana öğretilerini sunan gününü yağmur duasına ayırmayı reddeder. Bunun yerine insanlarına yağmur mevsiminde su biriktirmelerini tavsiye ederdi. Aynı şekilde bir denizcinin de olabildiğince hava durumunu takip edip rüzgarı iyi kullanması gerekir. 18 Mayıs 1898 tarihi Spray'in seyir defterine büyük harflerle yazıldı. Bu gece 7 derece 13 dakika kuzey enleminde yaklaşık 3 yıl sonra ilk kez yeniden kuzey yıldızını gördüm. Ertesi gün Spray 147 mil yaptı. Buna ileriye doğru iten uygun akıntı için 35 mil ekledim. 20 Mayıs'ta güneş batarken Orinoco açıklarındaki Tobago adası göründü. Batının kuzeyinde 22 mil ötedeydi. Spray hızla eve varış noktasına doğru yaklaşıyordu. O gece geç saatlerde Tobago açıklarında pupa yelken ilerlerken rüzgar sert esmeye devam etti. Birden iskele provamda fazla uzakta olmayan dalgaların ani yansımasıyla irkildim. Hemen teknenin burnunu açığa doğru orsaladım ve ardından adaya doğru tramola attım. Çok geçmeden kıyıya fazla yaklaştığımı hissedince yeniden tramola atıp açığa doğru döndüm. Ama rotayı bir türlü tehlikeden sıyıramıyordum. Ne yana dönersem döneyim, sloop kayalıklardan kurtulacak olsa dahi bu ancak sinek kaydı bir geçiş olacaktı. Bir yandan akıntıya karşı çabalarken bir yandan da rotadan kayışımızı endişeyle izliyordum. Bu durum saatlerce sürdü. Uzun okyanus soluganı kadar düzenli aralıklarla gelen ışık yansımalarına bakıp durdum. Her seferinde daha çok yaklaşıyormuş gibiydi. Mercan kayalığı olduğu kesindi. Bundan en ufak bir şüphem yoktu. Hem de kötü bir kayalıktı. Daha da kötüsü ileride U şeklinde oluşturan daha başka kayalıklar da olabilir ve akıntı beni bunun içine doğru sürükleyebilirdi. Sonunda parçalanıncaya kadar orada çakılı kalabilirdim. Gençlik yıllarımdan bu yana bu tür sularda seyretmemiştim. Tekneye haritamı yiyen bir keçi aldığım güne lanet ediyordum. Denizcilik bilgilerimi yeniden kafamdan geçirdim. Batıkların olduğu kayalıkları, başka teknelerin uğramadığı mercan kayalıkları arasındaki korsanları düşünüp durdum. Ama Tobago adası açıklarında hatırladığım hiçbir şey yoktu. Aklıma gelen tek şey Robinson Crusoe romanında gemisinin buralarda bir yerde battığıydı. Ama ne var ki bu da bana kayalıklar hakkında fazla bir bilgi vermiyordu. Sadece Crusoe'nun barutunu kuru tuttuğunu hatırlıyorum. İşte bak yine patladı diye haykırdım. Işıltılar ne kadar da yakınlaştı. Bu son dalga neredeyse tekneye düşüyordu. Ama sen bunları aşarsın Sprey, yaşlı kızım benim. Bak şimdi apazladık, bir dalga daha. Ve ah, bunun gibi bir tane daha gelirse kaburgalarını da omurganı da açığa çıkarır. Diğerlerinden daha büyük bir dalga onu havaya doğru fırlattığında Sprey'in asil bir çabayla tehlikeden kurtulmak için sıçrayışından gurur duyarak kıç güvertesine bir şaplak attım. Ve de dalganın tepesinden dikkatle bakınca kayalık sandığım şeyin ne olduğunu gördüm. Kendimi bir halat yığınının üzerine bıraktığımda korkudan değil ama sevinçten dilim tutulmuş, şaşırmış kalmıştım. Alaaddin'in lambası, benim balıkçı fenerim. Beni aldatan şey ta 30 mil ötedeki Trinidad adasında dönerek çakan ve dalgaların üzerinde yansıyan kocaman bir deniz fenerinden başka bir şey değildi. Işığın merkezi ufukta bir görünüp bir yok oluyordu. Üstelik öylesine muhteşem bir görüntüydü ki... Ama sevgili Neptün Baba çoğunluğu mercan kayalıklarının arasında olmak üzere denizde geçen uzun bir yaşamdan sonra hayatta kaldığım sürece bu kayalıkları resmen beyan edebilirdim. Gecenin tüm kalan kısmı boyunca hayali kayalıklar görüp durdum ve de sloop'un gerçek bir kayaya ne zaman çarpacağını bilemediğimden sabaha kadar olabildiğince aynı rotada kalarak tramolalar atıp durdum. Tüm bunlar haritasızlıktan kaynaklandı. O San Helenalı keçinin postunu güverteye çivileyebilirdim. Artık rota Mauritius'tan mektup taşıdığım Grenada'ya idi. 22 Mayıs gece yarısına doğru adaya vardım. 23'ü sabahı gün ışığında limana girip St. George şehrinin önünde demirimi saldım. Ümit burnundan bu yana 42 gündür denizdeydim. İyi bir seyirdi ve Pinta'nın dümencisine bir kez daha şapka çıkarttım. Lady Bruce, Port Louis'de Sprey'e yolladığı bir mesajda Grenada'nın çok güzel bir ada olduğunu ve sloop'un dönüş yolunda oraya uğramasını dilediğini söylemişti. Sprey oraya vardığında herkes onu bekliyordu. ''Nasıl olur?'' diye sordum. ''Mauritius'a uğradığınızı duyduk.'' dediler. Orada bizim eski valimiz Sir Charles Bruce ile tanıştıktan sonra Grenada'ya geleceğinizden emindik. Bu çok hoş bir karşılamaydı ve de tanışmaya değer insanlarla karşılaşmamı sağladı. Sprey 28 Mayıs'ta Grenada'dan ayrıldı ve Antillerin rüzgar altında seyrederek ayın 30'unda Dominica adasına vardı. Elimde halen adalara ait bir harita yoktu. Grenada'da da bulamamıştım. Bu durumda daha başka ne yapabileceğimi bilemediğimden adanın karantina bölgesinde demirledim. Ne var ki burada daha da hayal kırıklığına uğramanın yanı sıra bir de orada demirlediğim için ceza ödemek zorunda kaldım. Üstelik karantinada veya ticari bölgede demirli başka bir gemi de yoktu. Benim demirlediğim yerin kime ne zararı olduğunu anlamış değilim. Ancak tekneye gelen güya liman başkanı yardımcısı zenci bir delikanlı aynı şekilde düşünmüyordu ve diğer demir yerine gitmemi emretti. Doğrusunu söylemek gerekirse diğer yeri daha önceden araştırmış ve açık denizden solugan aldığı için beğenmemiştim. Bu durumda hemen yelkenlere asılıp yer değiştirmektense ona harita temin eder etmez adadan ayrılacağımı söyledim ve bana bir harita bulup göndermesi için yalvardım. ''Ben de size herhangi bir şey almadan derhal buradan ayrılmanızı söylüyorum.'' diye ısrar etti. Bu arada kıyıdaki insanların duyabilmesi için de sesini iyice yükseltti ve ekledi. ''Hemen, şimdi.'' Ama kıyıdakilerin sprayın ekibinin yelken açmak yerine siperde sakince oturuşuna kıs kıs gülmesi onu iyice öfkelendirdi. ''Sizi karantinaya çekerim.'' diye eskisinden çok daha yüksek bağırdı. ''Tamamdır general.'' dedim. ''Zaten ben de karantina olmak istiyorum.'' Sahilden birisi ''Doğrudur patron.'' diye seslendi. ''Doğrudur, karantina ol.'' Bazıları ise yardımcı müdüre ''O beyaz pisliği oradan uzaklaştır.'' diye bağırdı. Ada bana karşı olanlar ve benden yana olanlar arasında ikiye bölünmüştü. Konuyu bu kadar büyüten adam benim karantina istediğimi duyunca pes etti ve çok geçmeden tekneye tepeden tırnağa kolalı, son derece önemli, yarı beyaz birini gönderdi. Botun içinde aşağı yukarı bir kulaçlık su pompası gibi dimdik duruyordu. Tam bir itibar budalası. Gömleğinin yakası sloop'un küpeştesinde belirir belirmez haritalar diye bağırdım. Harita getirdiniz mi? Kazık gibi bir asaletle hayır sir dedi. Hayır sir, bu adada harita yetişmiyor. Dediğinden hiç şüphe etmeyip zaten başından itibaren niyetli olduğum gibi derhal demirimi çektim ve Antigua'daki St. John'a doğru tüm yelkenleri açtım. Özellikle boğaz geçişi boyunca son derece dikkatli seyrettikten sonra 1 Haziran'da adaya vardım. Her zaman için iyi dostlar görmeye alışkın Spray liman girişinde liman görevlilerinin buhardı botu ile karşılaştı. Botta bulunan Leeward Adaları valisi Sir Francis Fleming görevli subaya teknemi limana yedeklemesi talimatını verince Spray'in tüm ekibi pek mutlu oldu. Ertesi gün ekselansları ve Lady Fleming, Kraliyet Deniz Kuvvetleri'nden Kaptan Burr ile birlikte ziyaretime geldiler. Grenada'da olduğu gibi Antigua'da da mahkeme salonu ücretsiz olarak hizmetime sunuldu ve her iki yerde de salon, Spray'in geçtiği denizleri ve gittiği ülkeleri dinlemek üzere gelen son derece zeki dinleyici kütlesiyle dolup taştı.
20. ayrımın sonu. Sayfa 192.